Ayrım 9.
5. Charles 1540'lı yıllarda Cezayir'e Fransa ve Alman protestanlarına karşı yaptığı çeşitli seferlerden sonra olağan ve olağan dışı gelirinin harcamalarını hiç karşılayamadığını ve çok ileriki yıllara ait gelirlerinin bile bankerlere ipotek edilmiş olduğunu gördü. Protestan prenslere karşı yapılan savaşı sürdürmek için gerekli paralar ancak Hint adalarından gelen değerli mallara el koymak ve İspanya'daki sikkelerin tümünü gasp etmek gibi çılgınca bir önlem sayesinde sağlanabilmişti. Charles'ın yalnızca 1552 Metz seferi 2,5 milyon düka altınla mal olmuştur. Bu miktar imparatorun o sıralar Kuzey ve Güney Amerika'dan sağladığı olağan gelirin yaklaşık 10 katıydı. Bu yüzden Charles'ın sürekli olarak yeni borçlar bulmak zorunda kalışı ve bunun hep daha ağır koşullar altında gerçekleşmesi şaşırtıcı değildir. Krallığın kredisi düştükçe bankerlerce istenen faiz oranları tırmanış gösterdi ve öyle oldu ki olan gelirlerin büyük bir bölümünü eski borçların faizlerini ödemek için kullanmak zorunluluğu doğdu. Charles tahtından feragat ettiğinde 2. Philip'e yaklaşık 20 milyon düka altını devlet borcu devretmiştir. Philip Fransa ile olan savaş durumunu da devralmıştı ama bu savaşın bedeli öylesine yüksekti ki İspanya Krallığı'nın 1557 yılında iflas ettiğini ilan etmek zorunda kaldı. Bu durum Fuggerler gibi büyük bankacılık kuruluşlarını da çökertti. Fransa'nın aynı yıl içinde kendi iflasını kabullenmek zorunda kalışı her iki tarafında 1559 yılında Cato Camprezzi'de görüşmeye razı oluşlarının temel sebebi de buydu. Philip için pek bir teselli olmadı. Çünkü hemen güçlü Türk düşmanlarıyla karşılaşmak zorunda kalmıştı. 20 yıl süren Akdeniz Savaşı, Granada Moriskolarına karşı yapılan sefer, daha sonra da birbirleriyle bağlantılı olarak Hollanda'da, Kuzey Fransa'da ve Manş Denizi'nde sürdürülen askeri harekat, krallığı hangi kaynaktan olursa olsun gelir aramak zorunda bıraktı. 5. Charles'ın saltanat dönemindeki gelirleri 3 kat artmıştı. 2. Philip'inkiler ise yalnızca 1556-1573 döneminde 2'ye katlandı. Saltanatının sonunda ise yeniden 2 kattan fazla artmıştı. Ancak Philip'in giderleri çok daha fazlaydı. İnebahtı Savaşı 1571 sırasında Hristiyan filoların ve askerlerin bakım masraflarının yılda 4 milyon düka altından fazlaya mal olacağını hesaplamıştı. Ancak bu yükün oldukça büyük bir bölümünü Venedik ve Papalık paylaşıyordu. Flander ordusuna yapılan ödemeler daha 1570'lerde muazzam boyutlara ulaşmıştı ve bunlar hemen hiçbir zaman vaktinde yapılamıyor, bu da askerleri ayaklanmaya itiyordu. Philip'in Cenevalı bankerlere yapılan faiz ödemelerini 1575'te askıya almasından sonra özellikle böyle olmuştu. Amerika'daki madenlerden elde edilen gelirin çok daha artması ile bu miktar 1580'lerde yılda yaklaşık 2 milyon düka altına çıkarak 40 yıl önceki oranı 10 kat geçmiştir. Krallık maliyesi ve kredisi geçici olarak düze çıktı ama 1588 tarihli Büyük Deniz Savaşı 10 milyona mal olmuş ve bu savaşın getirdiği acı son donanma için olduğu kadar maliye içinde bir yıkımın işareti olmuştur. 1596'da inanılmaz miktarlarda alınan düzensiz borçların ardından Philip gene borcunu ödeyemez hale düştü. 2 yıl sonra öldüğünde borçlarının toplamı 100 milyon düka altını gibi muazzam bir miktara ulaşmıştı ve bu miktar için ödenecek faizler tüm gelirlerin aşağı yukarı 3'te 2'sini buluyordu. Fransa ve İngiltere ile kısa bir süre sonra barış yapıldı ama Hollanda Savaşı 1609 tarihli mütarekeye kadar ülke için yıpratıcı oldu. Mütarekeyi hızlandıran ise İspanyol ordusundaki isyanlar ve 1607'deki yeni bir iflas durumu olmuştu. Bundan sonra yaşanan birkaç yıllık barış döneminde İspanyol yönetiminin harcamalarında esaslı bir indirim yapılmadı. Çok yüksek faiz ödemeleri bir yana, Akdeniz'deki gerilim devam ediyor, bu da kıyılardaki tahkimat için çok büyük bir proje gerektiriyordu. Ve yabancı ülkelerin yönetimlerinden destek gören korsanlar çok uzaklara yayılmış bulunan İspanya İmparatorluğu'na yönelttikleri soygunları hala sürdürüyorlardı. Bu ise açık denizlerdeki İspanyol gemileri için olduğu kadar Filipinler'de ve Karayip'te de oldukça büyük savunma giderleri yaratıyordu. Avrupa'da 1610'dan sonra yaşanan silahlı mütareke döneminde İspanya'nın mağrur yöneticileri için silah harcamalarında indirim yapılması hemen hiç düşünülemezdi. Bu yüzden de 1618'de patlak veren 30 yıl savaşlarının Soğuk Savaş'ın sıcak savaşa dönüşmesinden ve daha çok İspanyol askeri ve parasının Flander ve Almanya'ya akıtılmasından başka bir anlamı olmadı. İlginç olan bir nokta Habsburgların Avrupa'da önceleri art arda kazandıkları zaferlerin ve Kuzey ve Güney Amerika'da bu dönemde gerçekleştirilen başarılı savunmanın yeni dünyadan sağlanan altın ve gümüş miktarında meydana gelen artışlarla aynı zamanda denk düşmesi ve bu artıştan destek görmesidir. Ama aynı sebeple 1626'dan sonra gelen altın ve gümüşteki azalma, bir sonraki yıl ilan edilen iflas durumu ve 1628'de gümüş taşıyan bir filonun Hollandalılarca şaşırtıcı bir başarıyla gasp edilmesi, bu İspanya ve İspanyol halkı için 10 milyon düka altınına varan bir zarar demekti, savaşın bir süre için tavsamasına yol açtı. İmparatorla yapılmış olan ittifaka rağmen Almanya'dan sağlanan gelirin Wallenstein'ın denetimi altındaki kısa süre dışında İspanya'nın bu kaybını kapatması hiç mümkün değildi. Bundan sonraki 30 yıllık savaş süresi içinde İspanya'nın izleyeceği yol böyle bir yoldu. Zar zor yeni borçlar bularak, yeni vergiler koyarak ve Amerika'dan umulmadık biçimde sağlanan her türlü geliri kullanarak söz gelimi Kardinal Infante'nin Almanya'da 1634-1635 yıllarında gerçekleştirdiği müdahale gibi büyük bir askeri harekata destek sağlanabiliyordu. Ama savaşın çok büyük giderleri bu kısa vadeli kazançları sonunda hep aşınmaya uğratmış ve birkaç yıl daha geçtikten sonra mali durum hiç olmadığı kadar kötüleşmişti. 1640'lara gelindiğinde Katalan ve Portekiz ayaklanmalarının yan etkileri ve Amerika'dan gelen hazinelerdeki büyük azalma yüzünden uzun ve ağır bir gerileme dönemine girilmesi kaçınılmazdı. Müthiş savaşçılar çıkaran ama sürekli olarak olağan gelirlerinin 2 ya da 3 katını harcayan hükümetlerce yönetilen bir ulusun kaderi başka nasıl olabilirdi ki? İspanya ile Avusturya'nın başarısızlığının ikinci ana sebebi yukarıda anlatılanlardan bellidir. Kısacası Habsburgların yapacağı çok fazla iş, savaşacağı çok fazla düşman, savunacağı çok fazla cephe vardı. İspanyol askerlerinin yiğitliği bu askerlerin ülke içi garnizonlara, Kuzey Afrika'ya, Sicilya ve İtalya'ya, Yeni Dünya'ya, Hollanda'ya dağılmak zorunda olmalarından doğan sakıncaları gideremiyordu. 300 yıl sonraki Britanya İmparatorluğu gibi Habsburg bloku da çok geniş bir alana yayılmış toprakların oluşturduğu bir yığın, devam edebilmesi için çok büyük maddi kaynaklar ve ustalık gereken bir politik hanedanlık, Tour de Force'uydu. Tour de Force, büyük ustalık ve yetenek gerektiren başarı, çevrenin notu. Bu haliyle de tarih içinde aşırı stratejik genişlemenin en iyi örneklerinden biridir. Çünkü bu kadar geniş topraklara sahip olmanın bedeli sayısız düşman edinmekti. Bu ise o dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nun da taşıdığı bir yüktü. Bu noktayla bağlantılı çok önemli bir konu da Habsburg Savaşları'nın kronolojisidir. Bu dönemde Avrupa'da sık sık çatışma olduğu kesindi ve bu çatışmaların giderleri tüm toplumlar için korkunç bir yüktü. Ancak öbür devletlerin hepsinde, Fransa, İngiltere, İsveç hatta Osmanlı İmparatorluğu'nda barış ve toparlanma dönemleri yaşandığı oluyordu. Oysa Habsburgların özellikle de İspanya'nın kaderi bir düşmana karşı yapılan mücadeleden hemen bir başkasıyla çatışmaya geçmek oldu. Fransa ile yapılan barışı Türklerle olan savaş izledi. Akdeniz'deki mütarekenin ardından Atlantik'teki uzun süreli çatışma, onun da arkasından Kuzeybatı Avrupa için mücadele geldi. Öyle korkunç dönemler oldu ki, İmparatorluk İspanyası 3 cephede aynı anda savaşıyor ve düşmanları diplomatik ve ticari, belki de askeri açıdan birbirleriyle bilinçli olarak yardımlaşıyorlardı. O döneme özgü bir eğlenceyi hatırlatırsak, İspanya zincirlerle bağlanmış kocaman bir ayıya benziyordu. Üzerine salınan köpeklerin her birinden daha güçlüydü ama hiçbir zaman hepsiyle birden başa çıkamıyor ve bu arada yavaş yavaş tükeniyordu. Habsburglar bu kısır döngüden nasıl kurtulabilirlerdi? Tarihçiler Habsburg güçlerinin sürüp giden dağınıklığına dikkat çekmiş ve 5. Charles ile onun ardından tahta çıkanların savunma önceliklerini açıkça belirlemeleri gerekirdi yolunda bir görüş ileri sürmüşlerdir. Bu da kimi bölgeler gözden çıkarılabilirdi demeye gelir. Peki ama hangileri? Geriye dönüp bakıldığında Avusturya Habsburgları özellikle de 2. Ferdinand için Kuzey Almanya'daki karşı reformasyonu sürdürmekten kaçınmak daha akıllıca bir şey olurdu denebilir. Çünkü bu ağır kayıplar verdirmiş, pek az kazanç sağlamıştır. Ancak prensler arasındaki particiliği, Fransız entrikalarını ve İsveç emellerini denetim altında tutabilmek için imparatorun Almanya'da gene de oldukça büyük bir ordu tutması gerekecekti. Türkler Macaristan'ın bir ucundan öbürüne Viyana'dan ancak 150 mil uzakta oldukça bu silahlı güçte herhangi bir indirim yapılamazdı. İspanya'daki yönetim kendi açısından Avusturyalı yoldaşlarının ne Fransızların ve Lutercilerin ne de Türklerin elinde yok olmalarına izin verebilirdi. Çünkü böyle bir şeyin Avrupa'daki kendi konumu açısından ne anlama geleceğini tahmin ediyordu. Ancak aynı hesap tersine çevrilse geçerli olmazdı gibi görünmektedir. 5. Charles'ın 1556'da görevden çekilmesinden sonra imparatorluk, Madrid'in Batı Avrupa'da ve deniz aşırı yerlerde yaptığı savaşlara yardım zorunluluğunu genellikle pek hissetmemiştir. Ama işe karışan daha büyük risklerin farkında olan İspanya, imparatorluğa bağlı kalacaktı. Duygular ve bağlılık arasındaki bu uyumsuzluğun uzun vadedeki sonuçları ilginçtir. Habsburg İspanyası'nın 17. yüzyıl ortalarında Avrupa ile ilgili hedeflerinde başarısızlığa uğraması ile iç meseleleri ve ekonomisinin nispi gerilemesi arasında açık bir bağlantı vardı. Kendisini her yönde fazlaca zorlamış olduğu için temelinden zayıflamıştı. Öte yandan Habsburg Avusturya'sı Almanya'daki Protestanlığı bastırmayı başaramamıştı. Ama hanedanlık topraklarında Avusturya, Bohemya ve benzeri gücünü sağlamlaştırmayı gerçekten başarmıştı. Öyle ki bu geniş toprak tabanı üzerinde ve daha sonraları profesyonellerden kurulan ve sürekli silah altında tutulan bir ordu sayesinde Habsburg İmparatorluğu 17. yüzyılın son 10 yıllarında Avrupa'da büyük güç olarak yeniden ortaya çıkacak, İspanya ise tam bu sıralarda daha da kötü bir gerileme dönemine girecekti. Ancak bu aşamaya gelindiğinde Avusturya'nın yeniden güç kazanması kendilerine başka taraflarda müttefik arama zorunluluğunu duyan Madridli devlet adamları için herhalde pek bir rahatlama sağlamamıştı. Yeni dünyadaki sömürgelerinin İspanya için neden hayati önem taşıyan bir alan olduğunu anlamak kolaydır. Yüzyılı hayli aşan bir süre bu sömürgeler İspanya'nın varlığına, dolayısıyla da askeri gücüne düzenli katkı sağladılar. Bu olmasaydı Habsburg girişimini böylesine yaygın bir biçimde sürdürmek mümkün olmazdı. İngiliz ve Hollandalıların İspanyol Portekiz sömürge imparatorluğuna saldırıları, filolar ve deniz aşırı tahkimat için sürekli artan harcamalar gerektirdiği zamanlarda bile, İspanyol krallığının bu topraklardan dolaylı ya da dolaysız yollardan elde ettiği kazançlar gene de epey kabarıktı. Böyle bir servetin terk edilmesi düşünülemezdi. O halde üzerinde düşünülebilecek topraklar olarak geriye kalanlar Habsburgların İtalya ve Flander'deki sömürgeleriydi. Bu ikisi arasında seçim yaparak İtalya'dan çekilmek daha az akıl kârı gibi görünüyordu. Fransızlar 16. yüzyılın ilk yarısında burada oluşacak olan büyük güç boşluğunu doldurur, İtalya'nın varlığını kendi amaçları için ve Habsburgların aleyhine olarak kullanabilirlerdi. 16. yüzyılın ikinci yarısında İtalya gerçekten de batıya doğru yönelen Osmanlı yayılmacılığı karşısında İspanya'nın güvenliğini koruyacak dış kale durumundaydı. Türklerin Sicilya, Napoli ve Roma'ya saldırmasıyla İspanya'nın saygınlığına ve Hristiyanlık dinine indirilecek darbe bir yana, bu kalenin düşmesi stratejik açıdan çok ciddi bir terslik yaratacaktı. O zaman İspanya kıyı tahkimatına ve kadırga filolarına giderek daha çok para akıtmak zorunda kalacaktı. İkinci Filip'in saltanatının ilk 10 yıllarında silahlanmaya ayrılan paranın büyük bir bölümü zaten bu işe gidiyordu. Böylece mevcut kuvvetlerin Orta Akdeniz'in aktif savunması için kullanılması askeri açıdan akıllıca bir işti. Çünkü bu Türk düşmanlarının yaklaşmalarını engelliyordu. Bir başka avantajı da bu tür askeri etkinliklerin giderlerine İtalya'daki Habsburg sömürgelerinin papalığın ve kimi durumlarda Venedik'in de katılmasıydı. O halde öbürlerini çıkarınca Habsburgların zararlarını azaltabilecekleri tek yer olarak Hollanda kalıyordu. Zaten Hollanda'ya karşı verilen 80 yıl savaşı sırasındaki Flander ordusunun giderleri, arazinin zorlukları ve tahkimat alanındaki gelişmeler yüzünden bir hayli yüksek olmuş ve öbür cephelerdekini kat kat aşmıştı. 30 yıl savaşının en azgın döneminde bile Flander garnizonuna ayrılan para Almanya'daki kuvvetlere ayrılan paranın 5 ya da 6 katıydı. Bir İspanyol danışman, Hollanda'daki savaş bu krallığın toplu yıkımı olmuştur diyordu. Gerçekten de İspanya 1566-1654 arası Hollanda'daki askeri hazineye en az 218 düka altını göndermişti. Bu miktar krallığın Hint adalarından elde ettiği toplam parayı 121 milyon bir hayli aşıyordu. Stratejik açıdan da Flander'in savunması çok daha zordu. Deniz yolunun durumu çoğu kez Fransızların, İngilizlerin ve Hollandalıların insafına kalıyordu. Bunun en açık örneği 1639'da Hollandalı Amiral Tromp takviye birlikler taşıyan bir İspanyol filosunu yok ettiği zaman yaşanmıştır. Ama Lombardiya'dan İsviçre vadileri ya da Savay ve Fransa'nın doğu sınırları üzerindeki Franche-Comté yoluyla aşağı Rene inen İspanyol yolu üzerinde de bazı çok zayıf tıkanma noktaları vardı. Uzun bir ulaştırma hattının en uzak ucunda yer alan birkaç milyon serkeş Hollandalıyı denetleme girişimlerini sürdürmek, hem de bu kadar korkunç bir bedel ödeyerek sürdürmek gerçekten sıkıntısına değer bir şey miydi? Kastilya meclislerinin ağır vergiler altında ezilen temsilcilerinin kurnazca söyledikleri gibi, neden asiler kendi dalaletleri içinde çürümeye terk edilmesindi? Tanrı'nın onları cezalandıracağı kesindi. O zaman İspanya'da bu yükü daha fazla taşımak zorunda kalmayacaktı. İmparatorluğun bu harekat alanından çekilmemesi için gösterilen sebepler, kaynakların ziyan edilmesinden yakınanları ikna edecek gibi değildi. Ama bir ölçüde inandırıcıdırlar. Her şeyden önce İspanya Flander'in sahibi olmazsa, Flander ya Fransa'ya ya da Hollanda Cumhuriyeti'ne geçer ve böylece Habsburgların sürekli düşmanlarından birinin gücünü ve saygınlığını arttırırdı. İspanyol politikasını yönetenler için bunu düşünmek bile iticiydi. Onlar için ad ve şan her şeyin üzerindeydi. İkincisi, 4. Filip ve danışmanlarının öne sürdüklerine göre bu bölgedeki bir karşılaşma hiç olmazsa düşman kuvvetlerini daha hassas yerlerden uzaklaştırıyordu. Hollanda'da yaptığımız savaş hazinemizi tüketmiş ve bizi borç almaya zorlamıştır ama aynı zamanda düşmanlarımızı o bölgelere çekmiştir. Eğer böyle yapmasaydık İspanya'da ya da daha yakın bir yerde savaşıyor olurduk. Son olarak da domino teorisi karışıyordu işe. Eğer Hollanda kaybedilirse Almanya'daki Habsburg davası, Franche-Comté gibi küçük sömürgeler belki İtalya bile kaybedilebilirdi. Bunlar elbette varsayıma dayalı görüşlerdi. Ancak ilginç olan nokta şudur ki, Madrid'deki devlet adamları ve bunların Brüksel'deki ordu komutanları için bölümleri birbiriyle bağlantılı bir stratejik bütün vardı ve bu bölümlerden herhangi biri ayrılırsa bütün paramparça olurdu. İlk ve en büyük tehlikeler, kritik bir yıl olan 1635'te bu tür bir değerlendirme vardı. Lombardiya, Hollanda ve Almanya'yı tehdit edenlerdir. Bu üçünden herhangi birinde meydana gelecek yenilgi bu krallığı mahveder. O kadar ki eğer bu bölgelerdeki yenilgi büyük olursa krallığın geri kalan yanı çökecektir. Çünkü Almanya'yı İtalya ve Hollanda izleyecek, Hollanda'nın ardından da Amerika gelecektir. Ve Lombardiya'yı Napoli ve Sicilya izleyecek ve bunların ne birini ne öbürünü savunabilmek mümkün olmayacaktır. İspanya Krallığı bu mantığı kabul etmekle kendini yaygın bir yıpratma savaşına mahkum etmişti. Bu savaş ya zafer ya bir uzlaşma barışı sağlanana kadar ya da tüm sistem tükenene kadar sürecekti. Sürekli savaş hali ve dört ana cepheden hiçbirini terk etmeme kararlılığının çok büyük maliyetinin sonunda İspanya İmparatorluk emellerini engelleyeceğini göstermek belki de yeterli olacaktır. Ama eldeki bilgiler öbürlerine bağlı bir üçüncü sebebin varlığını daha ortaya koyuyor. Özellikle İspanyol yönetimi elindeki kaynakları en etkili bir biçimde seferber etmeyi becerememiş ve ekonomi alanındaki aptalca hareketleriyle kendi gücünün aşınmasına yardımcı olmuştur. Yabancılar çoğu kez 5. Charles'ın ya da 2. Philip'in imparatorluğunu bütünlük sağlamış ve disiplinli bir imparatorluk olarak görmüşlerdir. Ama aslında bu imparatorluk bir topraklar kümesiydi. bu toprakların her birinin ayrıcalıkları vardı ve her biri kendisini öbürlerinden ayıran özellikleri olmasından kıvanç duyuyordu. İmparatorluk içinde merkezi yasama ya da yargı şöyle dursun, merkezi yürütme diye bir şey yoktu ve tek gerçek birleştirici bağ hükümdarın kendisiydi. Birlik duygusunu teşvik edebilecek bu tür kurumların bulunmaması ve hükümdarın belli bir ülkeye belki de hiç gidememesi yüzünden sömürgelerinden birinde savaş olduğunda bir başka sömürgede bu savaş için para toplamak kral için zor oluyordu. Sicilya ve Napoli'deki vergi yükümlüleri Türklere direnmek amacıyla yapılacak gemiler için para vermeye istekli olabilirlerdi ama İspanya'nın Hollanda'da verdiği mücadelenin giderlerini karşılama düşüncesi büyük bir şikayet konusu oluyordu. Yeni dünyanın savunmasına para desteği sağlamak Portekizlilere makul geliyordu. Ancak onlar da Almanya savaşları konusunda hevesli değillerdi. Bu yoğun bölgecilik sakınarak korunan bir takım mali hakların oluşmasına katkıda bulunuyor ve böyle hakların varlığıyla da ortaya çıkıyordu. Söz gelimi Sicilya'daki meclisler Habsburgların vergileri arttırma çabalarına çok önceden direnmiş ve 1516 ve 1517'de İspanyol valiye karşı ayaklanmışlardı. Yoksul, kural tanımaz ve kendine özgü bir parlamento sahibi olan Sicilya'nın Habsburg çıkarlarının genel olarak savunulması açısından fazla bir işe yaraması hayli zordu. Napoli krallığında ve ondan daha sonra ele geçirilmiş olan Milano'da yeni paralar bulmaları için Madrid tarafından sıkıştırılan İspanyol yöneticilerin önündeki yasal engeller ise daha azdı. Bu yüzden her ikisi de 5. Charles döneminde hatırı sayılır bir mali yardım yapabilecek durumdaydılar. Ancak pratikte Milano'yu elde tutma mücadelesi ve Türklerle yapılan savaşlar bu para akışını genellikle ters yönde işletiyor demekti. İspanya Akdeniz'deki kalesini koruyabilmek için toplanan paralara eklenmek üzere İtalya'ya milyonlarca dükü altını gönderdi. 30 yıl savaşı sırasında ise süreç gene tersine döndü ve İtalya'dan alınan vergiler Almanya ve Hollanda'daki savaşların masraflarını ödemede yardımcı oldu. Ama 1519-1659 dönemi bir bütün olarak ele alındığında Habsburgların İtalya'daki sömürgelerinin ortak gelirlere kendi savunmaları için harcanan miktardan önemli ölçüde daha büyük bir katkı sağladıklarını, bir katkıları gerçekten olmuşsa düşünmek zordur. Tabii Hollanda genel imparatorluk gelirleri açısından daha da büyük bir yük haline geldi. 5. Charles döneminin başlarında Hollanda parlamentosu gittikçe daha çok vergi geliri sağlıyordu. Ama her seferinde sıkı pazarlık yapıyor ve ayrıcalıklarının tanınması konusunda ısrar ediyordu. İmparatorun son yıllarında İtalya ve Almanya'daki savaşlar için sık sık olağan dışı para taleplerinde bulunulmasını yarattığı öfkeye, dinsel hoşnutsuzluklar ve ticari alandaki bir takım sıkıntılar da eklenince, İspanyol yönetimi konusunda yaygın bir muhalefet duygusu oluştu. 1565'e gelindiğinde, aşağı ülkelerin devlet borcu 10 milyon florini aşmıştı. Borç ödemelerine olağan yönetim giderleri eklenince, gelirlerin üzerine çıkıldığından bütçe açığını kapamak İspanya'ya düşmüştü. Madrid'in kötü yönetimi bir 10 yıl daha sürdükten sonra, bu bölgesel hoşnutsuzluklar açık bir ayaklanma şeklinde patlak verdi ve Hollanda böylece imparatorluk kaynakları bakımından çok ağır bir yük haline geldi. Yaklaşık 65 bin kişilik Flander ordusu 10 yıllar boyu İspanyol yönetiminin toplam harcamalarının dörtte birini tüketmiştir.